İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi, Cengiz Aymatov'un Gün Uzar, Yüzyıl Olur adlı kitabını sizlere sunar. 24 Haziran 2011 tarihinde Sevinç Mutlu tarafından seslendirilmeye başlanmıştır. 20. Yüzyıl Klasikleri dizisi. Cengiz Aymatov, Gün Uzar, Yüzyıl Olur. Türkçesi Mehmet Özgül, Cem Yayın Evi. Dizgi Metin Dizim Evi. Baskı Başaran Matbaası. İstanbul 1982. Yazardan birkaç söz. Herkesin bildiği bir gerçek var. Çalışkanlık erdemli olmanın değişmez ölçülerinden biridir. Bu anlamda Yedigey Jangeldin, onu tanıyanların taktıkları adla Boranlı Yedigey, gerçekten çalışkan, hamarat bir adamdır. Boranlı Yedigey, hani nasıl derler, dünyamızın yükünü omuzlarında taşıyan kişilerden biridir. Üstelik yaşadığı çağa tasavvur edilebileceğinden daha fazla bağlıdır. İşte bu yüzden onun başlıca özelliği çağının, kendi döneminin adamı olmasıdır. Romanda dokunduğum sorunlara yaklaşırken, Boranlı Yedigey'in bu özelliği dolayısıyla dünyayı onun yaşantısı, eski bir savaşçı ve demiryolu işçisinin yaşantısı açısından görmek benim için önemliydi. Gücümün el verdiği ölçüde ben de bunu yapmaya çalıştım. Boranlı Yedigey örneği benim başlıca inceleme konusu emekçi insan olan toplumsal gerçekçiliğin temel ilkeleri karşısındaki tavrımı, bakış açımı vurgular. Gene de emekçi insan kavramını soyutluk derecesine vardırma yalnızca doğanın yalın varlığıdır. Hamaratçı tarlasını sürer ya da hayvanını otlatır diye emekçi insanı yüceltme çabası içinde değilim. Ardı arası kesilmeyen yaşam kavgası içinde emekçi insan ancak bir kişilik, şahsiyet olduğu, içsel bir değer taşıdığı, akıp giden zamanı, kendi zamanının bilincinde yoğunlaştırdığı oranda benim için önem kazanır, bana ilginç gelir. Boranlı Yedigey'i çağımın dünya düzeninin ortasına, beni heyecanlandıran sorunların merkezine bu yüzden yerleştirmeye çalıştım. Boranlı Yedigey yalnızca yaratılışı gereği ve uğraşısının türü dolayısıyla çalışkan bir insan değildir. Onun bedeni işlerken kafası da boş durmaz, bir şeyler yapmaya çalışır. Böyle kişiler durmadan kendilerine sorular sorarlar. Boranlı Yedigey'e ters yapıdaki insanların böyle sorulara hazır yanıtları vardır. Bu yüzden bir iş yaparlarken bunu iyi yapsalar bile tembel tembel yaparlar, yaşarlarken hep tüketirler, bir şeyler harcarlar. Zihince hamarat kişileri birbirlerine bağlayan bir kardeşlik bağı var gibidir. Bu kişiler birbirlerini hemen ötekiler arasından seçip ayırırlar, birbirlerini anlamaya çalışırlar, anlayamazlarsa düşünmeye koyulurlar. Çağımız onlara hiçbir çağın veremeyeceği denli çok düşündürmeye yarayan bir besin vermektedir. İnsan belleğinin zinciri artık dünyamızdan uzaya doğru uzamaktadır. Öyle inanıyorum ki 20. yüzyılın sonunun en yürekler acısı çelişkisi insan yeteneğinin sınırsızlığı ile bu yeteneğin özgürce kullanılamaması oranında yatmaktadır. Çünkü insan yeteneğinin özgürce kullanılmasını önleyen sömürgenliğin yani emperyalizmin doğurduğu siyasal, öğretisel yani ideolojik, ırksal engellerle doludur dünyamız. İnsanların uzaya düzenli çıkışında teknik olanakların henüz yetersiz kaldığı fakat iktisadi ve çevresel gereksinmelerin bu olanakları zorladığı günümüz koşullarında halklar arasında düşmanlık yaratma çabaları, silahlanma yarışı uğruna maddi kaynakların ve beyin enerjisinin akılsızca harcanması insanlık evrenine karşı işlenen suçların en canavarıdır. Bugün ancak uluslararası gerginliğin azaltılması için yürütülecek siyasa ilerici bir siyasa sayılabilir. Kişilere düşen görevler arasında bundan daha büyük sorumluluk taşıyan yoktur. Eğer insanlar yeryüzünde yaşamayı öğrenemezlerse yok olur giderler. Karşılıklı güvensizlik, gerginlik, cepheleşme ortamı insanların huzur içinde mutlu yaşamalarını tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir. İnsanlar birbirlerine katlanabilirler fakat her biri insan kalarak, insan olma özelliklerini koruyarak insanlığın aynı tarzda düşünmeleri istenmemelidir. İnsanı kişiliğinden, bireyselliğinden yoksun bırakma isteği, çabası eski çağlardan günümüze dek buyurucu, sömürgen, egemenlikçi güçlerin amaçları arasında yer almıştır. Dünyadaki yerini yeniden saptama sorunuyla karşı karşıya bırakıldıktan sonra geçmişin anılarından arıtılmış, kendi halkının ve başka halkların tarihsel deneyiminden yoksun kılınmış insan, tarihsel derinlikten, gelecek kaygısından soyutlanarak ancak günü gününe yaşayabilen bir yaratık olup çıkar. Belirttiğimiz durumu güncel bir olayla saptamak için günümüz Çin yönetiminin egemenlikçi siyasası çerçevesinde kültür devrimine bakmak yeterlidir. Halkın istek ve özlemleriyle oyuncak gibi oynanmış, yaşamın çeşitlilik ve etkileşim diyalektiği, Mao'nun Kızıl Kitap adı verilen yazılarından ezberlenen birkaç basma kalıp söze indirgenmiş, bir halkın çok eski töre ve geleneklere dayanan zengin yaşamı yönlendirmeye kalkılmıştır. Çok çelişkili görünse de geçmişi yatsıma yani yalanlama çabası ile çevresinde Çin Seddi çekmeyi gerektiren kendini beğenmiş, kibirli şovenizm arasında büyük bir benzerlik vardır. Çünkü ancak Çin Seddi'nin arkasında bir halkın bütün öbür halklara üstünlüğü masalı söylencesi yaşatılabilir. Önceki yapıtlarımda olduğu gibi bu sefer de efsanelere, söylencelere, masallara dayanıyorum. Çünkü bunlar bizden önceki nesillerin bizlere miras bıraktıkları deneyleridir. Söylencelerle birlikte yazarlık çalışmalarımda ilk kez hayal ürünü konuları kullanıyorum. Söylenceler olsun, hayal ürünü konular olsun, yazarlığımın amacı değil, yalnızca bir düşünme yöntemi, aynı zamanda gerçekleri anlatma ve yorumlama yollarından biridir. Anlaşılacağı üzere, dünya dışı bir uygarlıkla bağlantı kurulduktan sonra romanda yer almaya başlayan olayların gerçekle şöyle ya da böyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Buradan giderek Sarı Özek ve Nevada uzay alanlarının gerçek dışı olduklarını söylemeliyim. Yeryüzünde yaşayan bütün insanlar için tehlike yaratabilecek bir durumu çelişkiler içinde abartmalı olarak anlatabilmek, konuyu sivrileştirmek amacıyla uzay bilimsel bir öykü uydurulmuştur. Dünyamızın tuhaf bir çelişkisi daha var. Eski Yunanlar zamanında savaşlara olimpiyat oyunları sırasında ara verilirdi. Oysa günümüzde olimpiyat oyunları kimi ülkelerin soğuk savaş girişimlerine vesile yaratmaktadır. Hayal ürünü olay anlatma konusunda Dostoyevski şunları yazar. Uydurulmuş bir olayın sanatta kuralları ve bir sınır vardır. Hayal ürünü bir olay gerçeğe öylesine yakın olmalı ki ona inanmakta güçlük çekmemelisiniz. Dostoyevski'nin bu konudaki düşüncesi böyle. Gerçekten de eski çağlarda yaşamış halkların söylenceleri olsun, Gogol'ün, Bulgakov'un, Márquez'in fantastik gerçekçiliği olsun, kurgu bilim uydurmacılığı olsun, hepsi de gerçeğe neden yakın olurlarsa inandırıcılıkları o derece artar. Hayal ürünü olaylar gerçeğin kimi yönlerini belirginleştirip büyütür, oyunun kurallarını verdikten sonra bunları felsefi olarak genelleştirir. Bu arada seçilen, vurgulanması istenen yönlerin olabildiğince açılıp geliştirilmesine yarar. Hayal ürünü olay, yaşamı, iğretileme yani istihare yoluyla anlatma ve beklenmedik yeni bir bakış açısından kavrama çabasıdır. Çağımızda iğretileme, yalnızca bilimsel teknik gelişmelerle eski dönemlerin uydurmaları ve hayal ürünü olayları alanına el atması dolayısıyla değil, bundan çok daha önemli olmak üzere yaşadığımız dünyanın iktisadi, siyasal, öğretsel, ırkçı çelişki ve çatışmalarının kızıştırdığı bir hayal dünyası olmasından dolayı kaçınılmaz görünmektedir. İşte bu yüzden romanın Sarı Özek'le ilgili iğretilemeleri, emekçi insanımıza ülkenin geleceği konusunda üzerine alacağı sorumlulukları bir kez daha anımsatsın istedim.